başlıyor.
Merhaba sevgili sinema severler. Programın akışını oluşturan bölümlerde zaman zaman değişiklikler yapıyorum. Tek tip içerik sunmamak amacıyla geçen hafta olduğu gibi bazen tek bir konuya ya da festivale yoğunlaşabiliyorum. Bazen de her dala konarak yeni yabancı filmlere, festivallere, oyuncu ve yönetmenlere değiniyorum. Umarım her haliyle program ilginizi çekiyordur. Bu nedenle geçen hafta yayınladığımız 7 Nisan'da başlayacak İstanbul Film Festivali ile ilgili program beni mutlu eden geri dönüşlere yol açtı. Sözünü ettiğim filmler için teşekkür eden ve bilet için programını alanlara ben de teşekkür ederim. Bu tür geri dönüşler ve artan dinleyici sayısı benim de ayrı bir motivasyonla program hazırlamama yol açıyor. Bugün de programın en azından geniş bir bölümünü önce İskandinav, özel olarak Danimarka sinemacılarının yarattığı Dogma 95 sinema akımından söz etmek istiyorum. Ancak öncelikle bir vefa borcunu ödeyerek geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden ülkemizde sinema yazarları arasında mümtaz bir yere sahip olan Sungu Çapan'ı vefatı nedeniyle üzüntümü söylemek istiyorum. Sungu Çapan, Türk Sinema Derneği'nin, Türk Sinema Tek Derneği'nin kuruluşunda etkin görev almış ve derneğin yayın organı Yeni Sinema'yı yönetmiştir. 76 yaşında kaybettiğimiz ve sinema çevresinde baba ya da babacık olarak anılacak denli saygı ve sempati duyulan bir aydındı Sungu Çapan. Aynı zamanda çok yetenekli bir grafiker de özellikle bir zamanlar E-Yayınları'nın kitap kapaklarıyla meşhurdu. Nur içinde uyusun. Evet, bu bölümde önce İskandinav, özel olarak Danimarka sinemacılarının yarattığı 90 ve Dogma 95 adı verilen sinema akımından söz ederek programımızın sadece ürün ve üretenlerle değil, üretenlerin teorik yaklaşımlarına da yer vererek kapsamımızı genişletmek istiyorum. Paris'te sinemanın 100. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen bir panelde Danimarkalı ünlü yönetmen Lars von Trier'in elindeki manifestoyu yüksek sesle okuyarak bu akımı duyurmuş ve sonra da hiçbir açıklama yapmadan salondan ayrılmıştır. Dogma 95 görsellikte göz boyayarak içi boş filmler üretmenin sinema olmadığını ve sinemanın tüm bunlardan arındırılması ve yönetmenin görevinin görselleri iyi kullanarak bir illüzyon yaratmak olmadığını savunarak ana akım sinemasına karşı çıktı. Gerçi Trier Dogma 95 akımında filmler çekmeyi bıraksa da Dogma hakkında sonradan şöyle bir açıklama yapmıştır. Biz işin başında namus yeminini tartışırken Fransız yeni dalga gibi dünyayı değiştirmek gibi heveslerimiz yoktu. Fakat 25 yıl içinde sinema öğrencileri rastlantı sonucu bu manifestoyu inceleyip o 10 ilginç kuralı bulurlarsa bizim bundan mutluluk duyacağımız çok açıktır. Üstad Treyer'in sözünü ettiği yemin aynen şöyledir. Ayrıca kişisel zevklerden uzak duracağıma dair bir yönetmen olarak yemin ederim. Bundan sonrasında bir sanatçı değilim. Anı bütünden daha önemli gördüğüm için bir eser yaratmaktan kaçınacağıma yemin ederim. En büyük hedefim yaratılan karakterlerin ve ortamların içerisinden gerçek olanı zorla çıkarmaktır. Bunu elimdeki tüm araçlarla, her çeşit iyi tat ve estetik kaygıdan yoksun kalmak pahasına yapacağıma yemin ederim. Dogma 95 bir teori midir, bir akım mıdır, yoksa sadece bir yaklaşım olarak mı kalmıştır bilmiyorum ama hem yemini ve hem de katı kuralları olduğu kesindir. Bu kuralları da şu şekilde özetleyeceğim. 1. Çekimler stüdyo dışında yapılmalıdır. Sahne donanımı ve setler içeri taşınmamalıdır. Hikaye özel bir sahne donanımı gerektiriyorsa, stüdyo dışında bu donanıma uygun bir mekan seçilmelidir. 2. Ses kesinlikle görüntülerden ayrı olarak üretilmemelidir ya da tersi. Sahne içinde üretiliyor olmadığı sürece müzik kullanılmamalıdır. 3. Kamera elde taşınıyor olmalıdır. Elde taşınan kamera ile elde edilecek hareketlilik ya da hareketsizlikler serbesttir. Film kameranın durduğu yerde çekilmemeli. Kamera filmin olduğu yerde olmalıdır. 4. Film renkli olmalıdır. Özel ışıklandırma kullanılamaz. Eğer çekilecek olan sahnede filmin pozlandırması için çok az bir ışık söz konusuysa sahne kesilmeli ya da tek bir lamba kameraya iliştirilmelidir. Sanıyorum 5. Optik numaralar ve filtreler kesinlikle yasaktır. 6. Film gelişi güzel aksiyon içermemelidir. Öldürme, silahlar vesaire bulunmamalıdır. 7. Zamansal ve coğrafi yabancılaştırmalar yasaktır. Kısa film şimdi ve burada geçmelidir. 8. Tür filmleri kabul edilemez. 9. Film formatı 35 mm yani akademi standardı olmalıdır. 10. Yönetmenin adı jenerikte belirtilmemelidir. Dogma 95 bu kurallar ile film yapımını sadeleştirmek ve saflaştırmak istemiş. Böylece seyirci ve film arasında büyük prodüksiyonla filmlerde oluştuğunu düşündükleri engellerden kurtulmanın belki mümkün olacağına inanmışlar. Benim kişisel düşüncelerime ve sinema anlayışıma göre Dogma 95 hareketi enstitüleşmiş, seyirciden uzaklaşmış sinemaya karşı bir başkaldır hareketidir. Dogma 95 hareketinin bir parçası olan ve Dogma 95 film olarak onaylanan toplamda 31 film var. Bir numaralı film Thomas Vinterberg'in 1998'de çektiği Festen filmidir. İlginç bir tesadüf, bu filmi bugünlerde Mubi portalında izlemek mümkündür. Son film olan 31 numaralı film ise Juan Pinzas'ın 2005'te çektiği El Desenlace filmidir. Bu 31 film içerisinden 4 tanesi kadın yönetmenler tarafından çekilmiştir. Lon Scherfig'in çektiği ve karanlık bir atmosfere sahip olan Dogma 95 filmlerinin aksine bir komedi filmi olan yeni başlayanlar için İtalyanca bu 4 filmden biridir. Danimarka'da ortaya çıkan Dogma 95, Fransa, Arjantin ve Kore gibi ülkeleri de etkilemiştir. Dogma 95 hareketine uygun filmler yapmak isteyen yönetmenler her zaman sıkı kurallara uyamamışlardır. Örneğin, hareketin yaratıcılarından Thomas Vinterberg, Festen filminde bir sahnenin çekiminde odada bulunan camı kapattığını sonradan anlamıştır. Böylece Vinterberg, özel ışıklandırma kullanılmaması kuralına karşı gelmiştir. Kurallara uymayan diğer filmler, genelde sahne içinde üretilmeyen seslerin ve müziklerin yer almaması kuralını bozmuşlardır. Twitter'daki hesabımda kısa yorumlarla paylaştığım filmler arasından seçtiğim 5 film bölümüne kaldığım yerden devam ediyorum. İlk filmimiz mutluluğun bir istisna olduğunu, yine de özgür ve sevgiyle yaşamanın güzelliğini, çünkü hayatın sürekli yaşamak istediğini enfes fotoğraflarla anlatan Antonias Lime. Antonia'nın yazgısı. Çok ortaklı 1995 yapımı bu filmin yönetmeni Marlene Gorris. İkinci sıradaki filmimiz ergen draması gibi başlayan, izleyiciyi sürükleyen ve müthiş bir finalle şaşırtan White Bird in a Blizzard. Karda bir beyaz kuş. 2014 Fransa ve Amerika ortak yapımı. Yönetmen Greg Araki. Üçüncü filmimizin yönetmeni Cornel Mundruscu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra değişen teknik yapılar arasındaki çatışmaların yeni halini ve artık sembolik gündemde olan ritüelleri soyutlayarak ve kısa bir sürede anlatmayı başaran bu Macar filminin adı Evolution. Dördüncü sırada My Salinger Year, Salinger Yılım var. 2020 Kanada ve İrlanda yapımı ve Philip Falardo'nun yönettiği filmde New York'ta Amerikan usulü yazar temsilciliği yapan bir ajansta Salinger içinde çalışan genç bir şairin kitap ve yayımcılığa meraklı olanlar için ilginç olabilecek hikayesi anlatılıyor. Nihayet bu haftaki son film 2021 İsrail yapımı Ahetz Ne, Ahetz'in dizi. Film sansürcü devletlerin uygulamalarını anlatırken ülkesindeki onurlu yaşamı hasta annesiyle özdeşleştiren bir sinemacının sıkıntılarını ele alıyor. Yönetmen Nadav Lapid. Bir iki programdır imal ettiğim kitap bölümümüzde bu hafta ülkemizde çok tanınan ve okunan Japon yazar Haruki Murakami'nin Sahilde Kafka adlı romanına kısaca değineceğim. Yazar kitabında iki farklı karakterin hikayesini işler. Bunlardan biri 15 yaşında evden kaçan bir genç olan Kafka Tamura, diğeri saf bir ihtiyar olan Nakata. Murakami bu iki karakterin hikayesinin nasıl kesiştiğini uzun uzun anlatıyor. Roman, edebiyatta büyülü gerçekçilik, fantastik kurgu türünde yazılmış. Bu nedenle metaforik ögeler, doğa, felsefe, müzik konularında sık sık kullanılmış. Kitabı okuyacaklara bir genel kültür anıtı olan karakter Oshima'ya dikkat etmelerini söylemek isterim. Kişisel düşüncem, herkesin Murakami okuması gerektiği ve külliyatına sahilde Kafka ile başlamaları da isabetli olur. Doğan Kitap tarafından yayımlanan kitap ilk kez 2009 yılında okuyucu ile buluştu. Roman dilimize Hüseyin Can Erkin tarafından çevrildi. Bu kitabı mutlaka okuyun. Sevgili sinema severler, hoşça ve sağlıkla kalınız.